Ayrım 14.
Hayatımız tatbikat. Türk polisi tatbikat müdavimi. Amerika Birleşik Devletleri tarihi bir ilk yaşadı. İlk kez bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı iddia sahibiyle yargıç huzurunda yüzleştirildi. Bill Clinton kendisini cinsel tacizle suçlayan Paolo Jones'la Beyaz Saray'da karşı karşıya geldi. Clinton ve Jones soruları birbirlerinin gözlerinin içine bakarak yanıtladı. Videoya kaydedilen yüzleşme mahkemede izlendi. Doğrusu Jones bu noktaya gelebilmek için az emek harcamadı. Clinton'ın cinsel organının ayrıntılı bir tarifini bile mahkemeye verdi. Olay yeri keşfi ya da tatbikat yapmanın mümkün olmadığını gören yargıç, başkanı Jones'la yüzleştirmeye karar verdi. Yüzleştirme davanın çözümüne katkıda bulundu. Clinton pes etti ve avukatları bir miktar tazminat ödeyerek Jones'u davadan vazgeçmeye ikna ettiler. Clinton'ın Jones karşısında kaybetmesi, Monica olayında yenilgisinin de yolunu açtı. Clinton-Jones yüzleşmesi, Amerika Birleşik Devletleri mahkemelerinde uygulanan yargılama usulünün bir örneği. ABD'de yargıçlar, davaları çözmek için ilginç araştırma yöntemlerine başvurabiliyorlar. Bombalı mektuplarıyla 3 kişinin ölümüne ve 23 kişinin yaralamasına neden olan Theodor Kaczynski'nin yargılandığı davada da yargıç bir ilki gerçekleştirdi. Kaczynski'nin bomba atölyesine dönüştürdüğü küçük kulübesi, jürinin sanığın ruh halini anlayabilmesi için 1786 kilometre taşınarak mahkemeye çıkartıldı. 17 Temmuz 1996'da havada infilak eden TWA uçağıyla ilgili soruşturmada eşine az rastlanır bir yöntem izlendi. Uçağın binlerce parçası okyanus sularının derinliklerinden çıkarılarak birleştirildi. Bir yıldan fazla zaman alan titiz soruşturma uçağın roketle düşürülmediğini ortaya koydu. Avrupa ülkelerindeki soruşturmalarda ise zaman zaman tatbikatlara başvurulabiliyor. En önemli örnek Fransız polisinin Prenses Diana'nın ölümüne neden olan trajik kazanın üzerindeki sır perdesini kaldırmak amacıyla parçalanan aracı getirerek olay yerinde tatbikat yapmasıydı. ABD ve Avrupa'daki bu örneklerin tümünün ortak özelliği başka türlü aydınlatamayan kritik davalar ya da soruşturmalar olmasıydı. Keşif ya da tatbikat sıradan soruşturmalarda otomatik olarak başvurulan bir yöntem durumunda değil. Her dava dosyasında yer gösterme tatbikatı tutanağı bulunması gibi bir zorunluluk da yok ortaklarda. Tecavüze bile tatbikat. Türkiye'de ise durum farklı. Türk polisi eskiden önemli olaylarda tatbikat düzenlerdi. Mehmet Ali Ağcan'ın gazeteci Abdi İpekçi'yi nasıl öldürdüğünü anlattığı siyah beyaz görüntüler de böylesi bir tatbikatın belgeleri olarak bugüne kaldı. Son yıllarda tatbikatların sayısı inanılmaz ölçüde arttı. Özel televizyonların yayın hayatına başlamasıyla birlikte Türk polisi tam bir tatbikat müdavimi oldu. Yakalanan zanlılara tatbikat yaptırıp yer göstermeli keşif tutanağı hazırlamak polisin gündelik işlerinden biri haline geldi. Bırakın cinayet davalarını, hırsızlık olaylarını, tecavüz davalarında bile zanlıya olay yerinde tatbikat yaptırılması sıradan bir uygulamaya döndü. Her tatbikatta da benzer manzaralar yaşandı. Küçük kıza tecavüz edip öldüren katili halk linç etmek istedi. Maalesef benzer haber başlıkları sıklaştı. Linç girişimlerinin son örneği Gülşen ve Aydın Esen çiftinin Bağcılar'daki evlerinde öldürülmesiydi. Katil zanlıları Murat Karadeniz ve Abbas Kılıç tatbikat sırasında cinayeti ayrıntılarıyla anlattılar. Komşular kapının önüne birikmişti. Öfkelerine hakim olamadılar. Polis tanıkların linç edilmesini güçlükle önledi. Tatbikatın haberi linç olayını duyuruyordu. Canileri linçten polisler kurtardı. Türk polisi vazifesini yapmış, kötü adamların hayatını kurtarmıştı. Peki tatbikat davaya ne katmıştı? Cinayeti zaten önceden itiraf eden zanlılar bir de kameraların önünde tekrarlayınca ne değişmişti? Aslında tatbikat diye yapılan daha çok bir basın toplantısını andırıyordu. Bıçağı nasıl sapladın? Sanık işaret ediyor ama kabul edilmiyordu. Göster bakayım göster nasıl sapladın? Rol yapması isteniyordu. Çaresiz suçlu bıçağı kaldırıp indiriyordu. Sorular birbiri ardına geliyordu. Arada kimi haberciler de soru yöneltiyordu. Bıçağı kaç kez sapladın? Sanık, başı önde yanıtlıyordu, mecburdu. Cinayet tatbikatlarında manzaralar hep aynı. Sanıklar mahcup ama soğukkanlı anlatıyorlar. O nedenle soğukkanlı tetikçi ve cinayeti anlattılar haberleri artık şaşırtmıyor. Halkalı'nda Orhan Cemal Fersoy Lisesi Edebiyat Öğretmeni Burhan Sağıroğlu'nu öldüren Ahmet Solar ve Serkan Urfa adlı gençler tatbikatta soğukkanlı tetikçiler başlığına uygun davrandılar. Sabancı cinayetinin sanığı Mustafa Duyar ise tatbikat sırasında yıllar önce oynadığı bir filmden bahsediyorcasına heyecansızdı. Ama hiçbiri 6 ay içerisinde iki travestiyi öldürmekten yakalanan Osman Tosyalı kadar mutlu değildi. Kadın diye alıyoruz, erkek çıkıyor derken gülüyordu. Bir gazeteci sordu, pişman mısınız? Gülümsemesini bozmadan yanıtladı. Üzüntüden kahroluyorum, belli değil mi? Yok mu tatbikatın kuralı? Bu tatbikatlar soruşturmaların aydınlatılmasına yardımcı oluyor mu? Polislere göre evet. Emniyet yetkilileri tatbikat yapmak gerekli deyip savunuyorlar. Biz tatbikat yaptırmazsak olayları nasıl aydınlatırız? Buna mecburuz. Yoksa eksik soruşturma yapmış oluruz. Hukukçular tatbikat konusuna daha farklı yaklaşıyor. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Profesör Nevzat Toroslu her olayda tatbikat yapılmasının doğru olmadığını vurguladı. Her olayda neden tatbikat yapacaksınız? Her şey çok açık seçikse, tereddüde yer vermeyecek durumda neden tatbikat yapılsın? Toroslu bir noktaya daha dikkat çekti. Keşif yetkisi mahkemelere aittir. Polis ancak zorunlu hallerde yapabilir. Basın ve kameralar önünde tatbikat yapılması yanlış. Polisimiz de medyatik oldu. İlkokul müsamerelerini çeviriyorlar. Barolar Birliği eski başkanı Turgut Kazan ise tatbikatların çoğu zaman gerektiği görüşünde. Tatbikat gerekip gerekmediğine karar vermek için olaya bakmak gerekir. Büyük çoğunluğunda buna ihtiyaç duyulabilir. Ancak Kazan da tatbikat konusunda asıl yetkinin mahkemelere ait olduğunu ifade etti. Gerçekten ünlü ceza muhakemeleri usulü yasasına bu konuda açık hüküm konulmuş. Olay yeri keşfi yapma yetkisi yargıç ya da savcınındır. Yasaya göre polis dilinde tatbikat olan uygulamanın adı keşif ve polisin bunu yapmaya yetkisi yok. Mahkemelerden itiraz gelmeyince polis tatbikatlara devam ediyor. Öte yandan birçok davada keşif sorunu yaşanıyor. Keşifler çoğu kez tarafları tatmin etmiyor. Oğlu öldürülen Nazire Dedeman, cinayet davasında uğruna büyük mücadeleler verdiği keşfin alel usul yapıldığını savunuyor. Dedeman bıkmadan sürdürdüğü hukuk savaşında keşif konusunun ciddi biçimde tartışılmasını istiyor. Sorunun asıl kaynağı mahkemelerin tatbikat yapmak için gerekli donanıma sahip olmaması. Savcılıklar emrinde çalışan adli polis olmayınca mahkemelerin keşif kararlarını uygulamaları zorlaşıyor. Metin Göktepe'nin öldürülmesi davasında mahkeme kararıyla keşif yapılırken sanık polis Fikret Kayacan'ın tanık Deniz Özcan'ı tehdit etmesi de bu sorunların varlığına işaret ediyor. Tatbikatta itiraf, mahkemede beraat. Keşifleri tam anlamıyla uygulama olanağı olmayan mahkemeler için polisin dava dosyasına bir de tatbikat tutanağı eklemesi yargıçların işlerini kolaylaştırıyor. Ancak çoğu kez polisin tatbikatı davaları sonuca ulaştıramıyor. Tatbikatlardaki itiraflar çoğu kez mahkemelerde farklı nitelik kazanıyor. Gazeteciler Uğur Mumcu ve Ahmet Taner Kışlalı cinayetleriyle ilgili olarak üstelik DGM savcısı nezaretinde yapılan tatbikatlarda öyle olmadı mı? Mumcu cinayetiyle ilgili tatbikat sırasında zanlılardan Yusuf Karakuş, Mumcu'nun bombayla havaya uçurulan arabasının olay günü ters yönde durduğunu bile söylemişti. Üstelik bu tatbikat sanıkların yüzlerinin kar maskesiyle örtüldüğü ilk tatbikat olarak yargı tarihine geçmişti. Polisler, kameralar, savcı hepsi yerli yerindeydi. Ancak DGM savcısı Karakuş'un kendisinin gözlerinin önünde yapılan tatbikatta söylediklerini kanıt kabul etmedi. Karakuş iddianamede Mumcu'yu öldürmekle değil sadece yardım ve yataklıkla suçlandı. İddianameye göre mumcuyu Ferhan Özmen adlı sanık öldürmüştü. Cumhuriyetçi Kadınlar Vakfı Başkanı ve avukat Şenal Sarıhan'ın verdiği örnekte polis tatbikatlarının sorgulanması gereğini ortaya koyuyor. Mustafa Kutan adlı müvekkilime zorla 5 ayrı hırsızlık olayı kabul ettirilmişti. Keşif tutanaklarında 5 olayı da kendisinin yaptığını kabul etmiş, ancak bu olayların 4'ünden beraat etti. Özellikle hırsızlık davalarında bu olayları sık rastlanıyor. Anlaşılan polisteki tatbikatlar poliste alınan ifadelerden farksız. İtirafsız ifadeye, itirafsız tatbikata rastlamak çok zor. Bir de film çevirseler. Üstelik tatbikatlar giderek çığırından çıktı, amacından saptı. Çoğu kez yargının işini kolaylaştırmadan çok, güvenlik görevlilerinin başarılarının sergilendiği gösterilere dönüştü. Bir gün bakıyorsunuz jandarma yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan Kuzey Iraklılara kamyonette nasıl saklandıklarının tatbikatını yaptırıyor. Ertesi gün polis yakaladığı iki İranlıyı yere yatırıp bileğini bir de kameralar önünde bükerek kelepçeliyor. Hatta Tem Mahmut Bey çıkışında 1200 kilogram uyuşturucu ile yakalanan tırdaki tatbikat sırasında polisler kendilerini rollerine iyice kaptırıp bağırıyor. Bingo! Polis, adli tatbikatlarda rol yapmakla kalmadı, izinsiz gösterileri önleme tatbikatlarına da başladı. O ne güzel manzaraydı öyle. Polisler izinsiz gösterileri dağıtma tatbikatı yapıyor. Sivil giyimli polis arkadaşlarını dağıtıyorlardı. Doğrusu başarıyla oynuyorlardı. Katil polis sloganının da Ya Allah Bismillah, Allahu Ekber sloganının da hakkını veriyorlardı. Tatbikat sonunda otobüsleri doluşurlarken sloganları değiştirdiler. Polise zam, polise askerlik yok. Polisi jandarma, onları itfaiye ve başka meslek grupları izledi. Sık sık tatbikat görüntüleri gelir oldu ekrana. Tatbikat alanında yaratıcı örnekler çıktı ortaya. Gösteri önleme tatbikatı, yangın tatbikatı, tatbikatın tatbikatı, deprem tatbikatı, deprem dede tatbikatı. Bu kadarı yaşamı sahnelerde rol yapmakla geçen sanatçı Levent Kırca'yı bile çileden çıkardı. Polis evini soyan hırsızlara bir tatbikat yaptırmakla yetinmeyip tatbikatları tekrarlatınca dayanamadı. 15 günde bir tatbikat yapıyoruz. Adamlara bir film çevirtmedikleri kaldı. Plaket enflasyonu. Mavi boncuk kalmadı, plaket verelim. Plaket yaptırmaya gelen kooperatif başkanı hayrete düşmüştü. Bir daha sordu. Gerçekten 2-3 milyon liraya mı yapıyorsunuz bu plaketleri? Şaşırma sırası bu kez plaket üreten firmanın sahibindeydi. Evet karşılığını verirken duraksadı. Kooperatif başkanı bir açıklama yapmak zorunda olduğunu fark etti. Bu kadar değersiz olduğunu bilmiyordum. Sonra anlattı. Nasıl olur? Ben televizyonlardaki törenlerde büyük devlet adamlarının verdiği plaketleri gördükçe çok değerli şeyler olduklarını sanıyordum. Kooperatifin eski yöneticilerine anı olarak saklanabilecek değerli hediyeler vermek istiyordu. Onun için gelmişti plaket yaptırmaya. Siz nasıl bir şey düşündünüz diye sordu firma sahibi. Başkan ise ıkına sıkıla yanıtladı. Ne bileyim altın falan. Böyle sürüp giden konuşmanın sonunda kooperatif başkanını tatmin edecek bir formül bulundu. Plaketlerin üzerine birer cumhuriyet altını yapıştırılıp daha değerli hale getirildi. Bu olayın tanığı piyasanın en eskilerinden biri olan Salih Uzun, 1960'larda kurmuş Ümit Rozet plaket şirketini. O zamanlarda bugünkü gibi plaket enflasyonu yokmuş tabii. Madalyalar ve kupalar gözdeymiş o dönemde. Tıpkı bugünkü gibi o zamanda insanlar madalya ve kupaların çok değerli olduklarını sanırmış. Gazetelerde ünlü sporcuların madalyalarını gösterip İşte sermayen bunlar sözlerini yansıtan haberler çıkarmış. Hatta parasız kalan kimi sporcular Uzun'un kapısını aşındırıp iki altın madalyam var ne kadar yapar? O da hep üzülmüş. Güçlük de anlatmış ki madalyalar bakır üzerine kaplamadır. Altın niyetine satılamaz. Manevi değeri yüksek olan madalyaların maddi değeri yoktur. 12 Eylül'de plaket devrimi. Aynı çelişki plaketler için de geçerli. Plaketlerin de maddi değeri yok. Asıl değeri manevi. Kötü olan günümüzde yaşanan plaket enflasyonu. Çünkü böylece plaketlerin olması gereken simgesel değeri yok ediliyor. Nerede, nasıl başladı bu plaket enflasyonu? Bu salgın nasıl oldu da bu kadar yayıldı? Uzun bu soruları hiç düşünmeden karşılık verdi. O da dertliydi plaket enflasyondan. Bu işin cılkı 12 Eylül sırasında çıktı. Evrenin her gittiği yerde fahri hemşehrilik beraatı, şehrin anahtarı ve plaket veriliyordu. Orada görenler yaptırmaya başladı, sonra da moda haline geldi. Sonra anlattı. 1950'lerde levha, madalya, etiket yapılıyormuş. Menderes döneminde Amerika-Türkiye ilişkilerinin artmasıyla birlikte Şilt ortaya çıkmış. Plaketlerin öncülü olan Şiltler Amerika'dan örnek alınmış. İkinci değişim 27 Mayıs 1960 sonrasında yaşanmış. Silahlı kuvvetlerde büreve kullanılmaya başlanmış. 1960'larda etiket ve şitin yanı sıra rozet de yaygınlaşmış. Avrupa ülkelerindeki uygulama örnek alınarak tahta malzemeler kullanılmaya başlanmış. Yine de dönemin gözde promosyon ürünü anahtarlıklarmış. En büyük sükse yapan da İş Bankası'nın dağıttığı kabartmalarla süslü anahtarlıklarmış. Plaketlerin Türkiye'deki miladı 1970'lermiş. Yani plastiğin yaşamın her alanına sızdığı dönem. Bu sektöre de fiber ve pirinç malzemeler o yıllarda girmiş. Daha ucuza mal oluyor ve daha gösterişli oluyormuş. İsim ve hatıra sözcükleri kazılmış bakır tabaklar ve bakır sürahiler plaketlere göre daha pahalıya çıkıyormuş. Fiyatı çok yüksek olan gümüş tabakları herkes alamıyormuş. Cumhuriyet altını armağan etme geleneği de gerilerde kalmış. 1978-1979'da plaket yapımı iyice gelişmiş Ankara'da ve 12 Eylül yöneticilerinin ödülseverliği elverişli bir zemin bulmuş kendine. Sonuçta 12 Eylül devrim yılları olarak kabul edilmiş plaket üreticileri tarafından. 1983 seçimleri sonrasında plaketleri ilk fark eden belediye başkanları ve kooperatifler olmuş. Sonra diğer kamu kuruluşları ve özel sektör ilgi göstermiş ve önceki dönemlerle kıyaslanamayacak ölçüde artmış plaket tüketimi. Plaketsiz Türk kalmasın. 1990'lara gelindiğinde plaketler artık günlük yaşamın ayrılmaz bir parçasıydı. Neredeyse plaketsiz tören görünmüyordu. Hele Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanlığı sırasında Çankaya Köşkü plaket üreticilerinin göz bebeğiydi. Demirel'in bir yıl içinde dağıttığı plaket sayısı 2000'i aşıyordu. Her yıl başında toplu alımlar yapan Cumhurbaşkanlığı zaman zaman da 100-150'lik ara siparişler veriyordu. Bu alımları karşılamaya tek firmanın gücü yetmiyor, birkaç firmaya birden sipariş veriliyordu. O yüzdendir ki plaket üreticileri Demirel'in yeniden Cumhurbaşkanı olamamasına üzüldüler. Üstelik yeni Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in plaket dağıtma heveslisi olmaması üzüntülerini daha da artırdı. Bereket diğer devlet büyükleri, kamu kuruluşları ve silahlı kuvvetler plaketler konusunda Sezer'e örnek almadılar. Durum böyle olunca Ankara plaket sektörünün merkezi olmayı 2000'li yılların başlangıcında da sürdürdü. Plaket üreten firma sayısı 50'yi aştı. Yan sektörler de gelişti. Plaketlere kadife kutu yapmakla meşgul olan onlarca firma türedi. İstanbul'daki firmalar Ankara'dakilerden farklı olarak sadece plaket üretimini promosyon eşyaları sektörünün küçük bir birimi olarak ele alıyorlar. O nedenle İstanbul'da sadece plaket üretimini iş edinen firmalar daha az. Çoğunluğu plaket üretimine promosyon eşyaları üretiminin küçük bir birimi olarak bakan kuruluşlar. Promosyon eşyaları üretimi İstanbul'da hızla genişleyen bir sektör. Bu alanda çalışan firma sahipleri dernek bile kurdu. EPIT, Eşantiyon, Promosyon, Hediyelik Eşya ve Tanıtım Ürünleri İmalatçıları. Dernek Başkanı Tuna Yetkin'e göre bu sektörün yıllık cirosu yaklaşık 100 milyon dolar. Müthiş bir rakam doğrusu. Tanıtım gereçleri için bu kadar para harcanması sektörün büyüklüğü hakkında yeterince fikir veriyor. Plaket üretimi de azımsanmayacak boyutta. Gerçi hiçbir rakam yok ortada ama üreticilerin tahmini tüm Türkiye'de bir yıl içinde dağıtılan plaket sayısının 400 bin, 500 bini bulduğu yönünde. İnanılmaz. Düşünün ki bir yıl içinde ödüllendirilen, başka bir deyişle onurlandırılan insan sayısı 500 bini buluyor. Bu gidişte Demirtaş Ceyhun'un plaketsiz Türk kalmasın kampanyası açılması önerisi gerçek olacak. Plaketsiz vatandaş kalmayacak Türkiye'de. Ameleye teşekkür plaketi. Plaketleşme salgını bu denli yayılınca kimin kime neden plaket verdiği de iyice karıştı. Tüm açılışlar, konserler ve toplantılarda birileri birilerine plaket verdi. Emekli olanlara plaket, başarılı olanlara plaket, ziyaretçilere plaket. Hoş geldin plaketi, güle güle plaketi, nedenler çeşit çeşit. Öyle ki bazen plaketi alan bile nedenini anlayamadı. Metropolis, Ana Tanrıçılar Kenti kazısının Şubat 2000'de yapılan tanıtım töreninde yaşananlar bu tip durumlara ilginç bir örnekti. Kültür Bakanı İstamihan Talay, kazıda amelelik yapan yerel halktan iki kişiye de plaket verdi. Plaketi alan ilk amele şaşırdı. Neden ödüllendirildiğini anlayamadı. Kazma sallamış, ücretini almıştı. Plaketi hemen yanında duran kazının sponsoru, Sakıp Sabancı'nın eline tutuşturup kurtulmaya kalktı. Ama başaramadı. Plaketin kendisine ait olduğuna güçlükle de olsa ikna edildi. Acaba o amele aldığı plaketi ne yapmıştır? Maddi değer olup olmadığını sormuş, para etmediğini öğrenince bir kenara atmış mıdır? Sık plaket alanlardan olmadığına göre büyük olasılıkla evinin baş köşesine koymuş, gelene gidene övünçle gösteriyordur. Ama bir de sürekli plaket verilen, aldığı plaketleri koyacak yer bulamayanlar var. Sanatçılar, bilim adamları, iş adamları, sendikacılar, dernek yöneticileri, plaket müdavimlerinin başlıcaları. Onlar için plaketler ciddi bir sorun halinde. Nereye koyacaklar? Bir dolaba tıkıştıracaklar mı? Yoksa evlerinin ya da bürolarının göz alıcı yerinde sergileyecekler mi? Özellikle askerler aldıkları plaketleri özel dolaplarda saklayan gruptan. Onlar askeri birliklerden, arkadaşlarından aldıkları plaketleri özenle saklıyorlar. Hatta düşürdüğü plaketi tamir ettirebilmek için çalışan emekli askerlere de rastlanıyor. Onlar için plaketlerin manevi değeri çok yüksek. Ancak öbür meslek gruplarında plaketleri sergilemek yerine bir dolaba kaldıranlar giderek arttı. Kimilerinin plaketleri bir süre sonra dolaplara bile sığamaz hale geldi.